Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz. Mehmet Akif Ersoy'un en güzel manzumelerinden birinin de kahramanı olan mecazi bir ilahiyeden Said Paşa İmamı, bir gün hiç adeti olmadığı halde komşusu Mehmet Abdünnebi Efendi'nin kapısını çalar ve "Bir oğlun olacak, adını Necmettin koy," deyip uzaklaşır. Yeni Valide Camisi'nin imamı ve Mahkeme-i Şer'iye Başkatibi Mehmet Abdünnebi Efendi, o gece rüyasında odasının penceresine bir kuyruklu yıldızın konduğunu görür ve bu hadiseden 4 ay sonra doğan oğluna Necmettin adını verir. Bu haftaki programımızda hat, ebru ve kitap sanatları üstadı merhum Mehmet Necmettin Okya'yı Profesör Doktor Uğur Derman'dan dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Hüsnü Hat başta olmak üzere klasik Türk-İslam sanatlarının yanı sıra ciltçilik, tesipçilik gibi Osmanlı kitap sanatları alanlarında yaptığı araştırmaları ve bu konularda verdiği eserleriyle tanıdığımız Profesör Doktor Uğur Derman, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde hat, ebru ve kitap sanatları üstadı, gül yetiştiricisi merhum Mehmet Necmettin Okya'yı anlattı. Profesör Derman, Necmettin Okya'nın dünyaya gelişine ve isminin konuluşuna dair ilginç bir bilgiyi naklederek başladığı konuşmasında perdeye yansıttığı fotoğraflar eşliğinde onun hayat hikayesini özetledi. Profesör Derman, o kendine mahsus üslubuyla onun ebru sanatıyla nasıl tanıştığına, daha sonra hat sanatına nasıl merak saldığına dair ilginç bilgiler verdi. Uğur Derman'ın gösterdiği fotoğrafları bir radyo programında size de gösterme imkanımız yok şüphesiz. Ama biz yine de o fotoğraflardan bahsettiği kısımları çıkarmadık. Zira o esnada verdiği bazı bilgiler de kayda değer. Dinleyelim bakalım Uğur Derman Hoca, merhum Mehmet Necmettin Okya'yı hakkında neler söylemiş.
Vefatının 40. yıl dönümü 5 Ocak'taydı. Fakat benim bir seyahatim dolayısıyla o zaman yapamadık. Bugün münasipmiş, müsaitmiş. Artık tanıyanlar da kalmadı rahmetliyi. Ben şimdi salonda bildiğim bir onun komşusu, benim lise arkadaşım Avukat Burhan Gürleroğlu vardı. O da ön sırada oturuyor. Bir de 1972'de bir jübile yapmıştık Necmettin Okya için Sunar Sineması'nda. Onu tertipleyen Profesör Doktor Güngör Şatıroğlu da aramızda. Başka tanıyan var mı bilmiyorum rahmetli yetişmiş olarak kendisine. Efendim, edebiyata meraklı olanlar bilecekler. Mehmet Akif'in gölgelerinde neşrettiği bir Said Paşa imamı vardır. Said Paşa İmamı adından ziyade bu isimle tanınır. Bu Said Paşa isimli birinin imametinde bulunduğu için öyle anılır. Fakat aslında kendisi Mevlid Han ve üstelik keşfe açık bir zat. Üsküdar'ın Toygar Tepesi'nde Mahkeme-i Şer'iye Başkatibi Abdünnebi Efendi, kendisi aynı zamanda Üsküdar Yeni Valide Camii'nin de imamı, onun bu gördüğünüz evi, evin karşısında oturuyor Said Paşa İmamı. Onun meşhur bir hadisesi vardır. Demin Mehmet Akif dedik, zaten konu oydu. Onu söyleyeyim de geçeyim. Bir Valide Sultan'ın yalısına mevlid için davet edilir kendisi. Fakat karşısına bir yaşlıca hatun çıkar, kızının 40. günü olduğunu, vefatının, mevlid okutmak istediğini fakat gücünün yetmediğini, ne olur sen oku diye ondan rica eder. O da sultan davetini filan bir kenara iter, mevlidi okur, geç vakit yine Valide Sultan'a da gider. Hadise budur ama biz Akif Bey'den bahsedecek değiliz şimdi. İşte bu Abdülnebi Efendi'nin kapısının karşısında Sayit Paşa İmamı'nın evi var. Orada oturuyor kendisi. Hiç mutadı olmadığı halde bir sabah 1882 senesinin sonlarında kapıyı tak tak çalar ve selam verdikten sonra bir oğlun olacak, adını Necmettin koy der, yürür. Abdülnebi Efendi o gece rüyasında bir kuyruklu yıldızın yatak odası pencerelerine indiğini görür. Hakikaten birkaç ay sonra oğlu doğar, adını Mehmet Necmettin koyar. Çocuk o zamanlar adet 4 yıl, 4 ay, 4 gün dolduğu zaman mektebe gönderilir. Fakat küçük Necmettin'in anneannesi Hicaz'a, hacca gitmek ister. Onun için der ki ben oğlumun mürüvvetini görmek istiyorum. Mektebe başladığını görmek istiyorum. İnşallah hayırla dönersem Hicaz'dan sünnetini de yaparım der ve yola çıkar. Ama Medine'de bir konakta gittiklerinde hac için vefat eder. Yani mutat dışında küçük Necmettin'in tam 4 yaşındayken çekilmiş resmi mektebe başlıyor. Efendim, hatta kendisi bana demişti ki evladım elime alacak bir kitap bulamadım. Film camlarının kutusunu kitap gibi elime verdiler demişti. Aradan 80 sene geçtikten sonra son zamanı. Rahmet olsun. Efendim, kendisi mahalle mektebine, Kara Kadığı diye bir mektep vardır Atlamataşı civarında. Oraya yazılır. Bu arada Kur'an-ı Kerim hıfzına başlar. Sonra Üsküdar'ın çok feyizli bir mektebi vardır. Toptaşı ile Ahmediye arasında. Hala o isimle de duruyor. Halil Rüştü Mektebi adı. Fakat o zamanki ismi Ravza-i Terakki. Orada Rüştü'ye tahsiline başlar. Hıfzını ikmal eder. Bu mektebin çok feyizli bir vasatı mevcut. Şöyle ki 1970'li yıllarda oradan mezun olmuş aynı yıllarda 3 kişi mesleklerinin en yüce mertebesine çıkmışlardı. Bakın sayayım. Biri Necmettin Okyay, Şeyhül Hattati. İkincisi bizim meşhur bir Kur'an-ı Kerim okuyucusu, hafızımız vardı. Hafız Üsküdari Ali Efendi. Ali Efendi de Reisül Kurra idi o yıllarda. Üçüncüsü de Şeyhül Muharrerin Burhan Felek. Hepsi bunlar Üsküdarlı ve o mektepten aynı yıllarda mezun olmuş kimseler. Kendisi Ravza-i Terakki'de okurken oranın hat muallimi Şevka Efendi'nin çırağı Hasan Talat Bey var. Kendisine Rık'a, Divani ve Celi Divani yazılarını Rüştü'ye seviyesinde öğretmiş ve icazet vermiş. Sonra da kendisine demiş ki sende istidat var evladım. Ben seni Nur-u Osmaniye Camii'nin yazı odasına götüreceğim. Oranın hocası da Bakkal diye tanınan meşhur Hacı Arif Efendi. Ve hoca oraya devama başlamış. Sülüs Nesih öğrenmek için. Hatta sonra Rüştü'yi bitirip İdadi'ye devam ederken Ravza-i Terakki Mektebi'nin üstü tabii. Salı günleri Nur-u Osmaniye Meşk'a gitmek istemiş Hakkı. Her hafta bir gün hocası meşk veriyor kendisine. Müsaade etmemişler. Zaten ben de memur olacak değilim demiş ve İdadi'yi terk etmiş. Cami derslerine devam etmiş. Kur'an-ı Kerim hıfzında daha ileri mertebe olan aşere ve takrib derslerini de yine Üsküdar'ın meşhur Hoca Nazif Efendisi vardır. Kaptan Paşa İmamı ondan öğrenmiş, icazet almış her ikisinden de. Bakkal Arif Efendi'ye giderken eline bir evru kağıdı geçmiş. Merak etmiş, böyle renkli gayet güzel bir şey. Efendim bunu nasıl öğrenebilirim acaba diye. Demişler ki bunu Sultantepe'sindeki Özbekler dergahının şeyhi Hezarfen Ethem Efendi vardır. Bu işin ustasıdır, ondan öğrenirsin demişler. Bir arkadaşı var Abdülkadir, beraber Ethem Efendi'ye devama başlamışlar. Ethem Efendi isminde de geçtiği gibi lakap, son derecede elinden iş gelen, bu sebeple de bin sanat sahibi manasına Hezarfen diye anılan bir zat. Ondan Ebru'nun yanı sıra kağıt terbiyesi, aherciliği öğrenmiş ve ince marangozluk. Ethem Efendi'nin elinden gelmeyen yok, tekkede kendi kendine su çeken alet yapmış. Efendim kendisi bir mistik kuruluşun başında olduğu halde buhar makinesini Bahriye dışında ilk yapıp Şemsi Paşa'dan Paşa Limanı'na kadar kendi şeyiyle, buhar kuvvetiyle motoru getirmiş bir kimse. Elinden gelmeyen yok, öyle dermiş. Saatçilik dışında ilgilenmediğim mevzu yoktur dermiş. Neyse, Ethem Efendi'den Ebru öğrenirken, unutmadan söyleyeyim, Ethem Efendi ancak 8 ay onlara öğretebilmiş çünkü vefat etmiş 1904 yılında. Ethem Efendi'ye ilk başladıkları zaman şöyle bir hadise cereyan etmiş. Yesarzade meşhur hattat, onun talebesi hazine kahyası Şevka Efendi vardır. Onun müzayedesi yapılmış. O müzayededen eline birkaç talik hattı geçmiş hocanın. Çok hoşuna gitmiş. Böyle hareketsiz filan, şiir gibi bir yazı. Ve bunu nasıl öğrenirim acaba diye düşünürken Bakkal Arif Efendi'ye götürmüş Sülüsnesi hocasına. Ooo demiş, artık size talik yazmak vacip oldu. Kimden öğrenilir? Sami Efendi diye bir zatı işittik biz. Yok demiş, onun kızı vefat etti, kimseye ders vermiyor. Gidin fetvahaneye, orada Kayınabadi Hasan Hüsnü Efendi vardır, ondan öğrenin. O sıradan bir hatta. Efendim, fakat Sami Efendi'nin ismi başlarına iki arkadaşında bir şeyler getirmiş. Bu adam demek ki çok mühim bir kimse diye. Ressam ve hattat aynı zamanda heyet şinas Ahmet Ziya Akbulut vardır. O da kendisi Ravza-i Terakki'de hocalık ediyor. Ona söylemiş hoca. Sami Efendi'den ders almak yok demiş. Ona kimse söyleyemez. Bir istisnası vardır. Özbekler şeyhi Ethem Efendi söylerse onu reddedemez. O bizim hocamız demişler. Koşmuşlar iki Abdülkadir ile beraber. Biz Sami Efendi'den ders almak istiyoruz ama ders göstermezmiş. Ne köfte var ders göstermez miymiş? Hadi yürüyün der. Ertesi günü mü daha sonra mı Ethem Efendi ile beraber işte biraz zırnık ezerler, kağıt boyası ezerler falan. Ondan sonra Sami Efendi'ye giderler. Sami Efendi evinde yok, bulamazlar. Der ki hoca, Bakkal Arif Efendi'nin evine gideyim, belki onu ziyarete gelmiştir. Gitmiş, efendim Sami Efendi burada. Hangi Sami Efendi? Evkaf'taki Sami Efendi mi? Şuradaki Sami Efendi mi? Hayır, hatta Sami. Aman evladım, Sami Efendi'yi ben giderim, o bana gelmez demiş. O kadar tevkir ediliyor. Neyse dönmüş, dönüşte de Sami Efendi'yi bulmuşlar. O şeyhim hoş geldiniz falan. Ve neticede bu iki evlat sizin feyzinizden sirab etmek istiyorlar eski tabirle demiş. Gelsinler demiş. Ama ben meşk filan yazamam. Gidip Yeser'in softa meşklerinden alsınlar, ona baksınlar demiş. Ve ikisi de o meşklerden bulmuşlar, götürmüşler. Altına çıkartma yapmış. Beğenmediği harflerin çıkartılması meselesi vardı hattatlıkta. Ertesi hafta gittiklerinde önce Abdülkadir'inkine bakmış. baksana bana demiş. Bundan sonra kendimi yok dedirtirim evde, ona göre çalış demiş. Ondan sonra küçük, genç Necmettin'inkini almış ele, kağıdı şöyle sallamış elini. Al bir melabeyi sıbyan daha demiş. Yani çocuk oyuncağı demek. Bir daha böyle gelmeyin bana demiş. Sen misin bunu diyen? O hafta bütün işi bırakıp o meşkı bir satır onu çalışmışlar. Ertesi hafta gittiklerinde bakmış şöyle. Ha, bizim tekdirin fayde-i azimesi görülmüş demiş. Bu şekilde devam etmişler. Efendim, demin dediğim gibi Ethem Efendi 8 ay sonra vefat etmiş. Fakat hoca öğrendikleriyle ondan kendisi yapmaya başlamış. Önceleri akıtmış, şu olmuş, bu olmuş filan derken iyi neticeler almaya başlamış. Fakat kendisinde daha renk zevki filan yok. Meşhur Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey vardı, ressam. Ali Rıza Bey o esnada Toygar Tepesi'nde komşu oturuyormuş Necmettin Efendi'ye. Ona göstermeye başlamış. Derdi ki evladım, benim çok beğendiğim kendimce ebrularımı kenara atar, hiç üstünde durduk. Aa, bunda renkler çok güzel uymuş diye takdirini belirtirdi. Ondan renk zevkimi geliştirdim derdi. Bu arada Konyalı Vehbi Efendi'den is mürekkepçiliğini öğrenmiş. O ayrı bir mesele. Sonra Sultan Aziz'in okçubaşısı Seyfettin Bey Sultan Tepesi'nde oturuyormuş. Onunla temas kurmuşlar ve kemankeşliğe başlamışlar. Ama o zamanlar ok meydanı sırf bu işe tahsis edilmiş bir yer. Bunlar Çamlıca'ya giderlermiş. Orada kendilerine kemankeşliği meşk edermiş. Bu şekilde Bakkal Arif Efendi'den Sülüs Nesih'te, Sami Efendi'den Talik'te icazetname almış. İşte burada gördüğünüz resim çok yıllar sonrasına ait. Ok atarken kendisi görebiliyor. 1907 senesinde babası vefat etmiş Abdünnebi Efendi. Bu caminin imam ve hatibi Necmettin Efendi'ye intikal etmiş o vazife. 1947'ye kadar sahibi Özre olana kadar kendisi bu vazifesini devam ettirmişti. Talik'ten aldığı icazetname Sami Efendi'den. Sülüs Nesih'ten aldığı da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, onun ne yazık ki resmi bende yok. Aynı zamanda kendisi kalıptan Zerendut yazı hazırlamasını öğrenmiş. İşte bu maşallah onun Zerendut yazılarından bir tanesi. Varak altın ezilir, fırçayla sürülerek yapılır. Ayrı bir meseledir bu. Derken kendisi yazılar yazmaya başlamış. Bu arada müzayedelere iştirak ediyor ve eski hattatların yazılarını topluyor. Kendisi varlıklı bir kimse değil. Aldığı toplu yazıların içinden mükerrer olanları veya kendisinin zevkini okşamayanları elden çıkartıyor. Bu şekilde seçe seçe en güzel yazılar bir koleksiyon halinde elinde oluşmaya başlamış daha o yıllarda. Bakkal Arif Efendi'ye giderken Nuri Osmaniye'ye, ama bazen evine de gidermiş Sarıçarşı başına, Fatih Camii'nde Haziran'ın dış kapılarında Celi Sülüs'ün son noktası olan Mustafa Rakım'ın celi yazıları vardı. Mermere hak edilmiş. Onların içinde Rakım'ın yazdığı İkra ve Rabike'yi görmüş. Efendim, oradaki Beykef hocasının yaptığı ile kendisi arasında, onun arasındaki büyüklük farkını, güzellik farkını müşahede etmiş. Rakım'ın yazısı erişilmez bir yazı kanaatine varınca, Allah'ım bana bir satırcık Rakım yazısı ihsan et, senden başka bir şey istemeyeceğim diye duaya başlamış. Demek ki çok halisane dua idi ki rakımın bütün büyük mühim yazıları kendisine intikal etmiş. Yani büyük bir rakım koleksiyonuydu kendisi. Derken artık Üsküdar'da imamet vazifesi, hitabet vazifesi dışında yazılar yazıyor. O zamanlar tabii eski hurufun geçerli olduğu devir, herkes dükkanlarının, mağazalarının üstüne yazı yazdırtıyorlar. Hocanın da Ahmediye civarında birkaç dükkan üzerinde celi talikleri varmış. Bunu 1915 senesinde Ankara Caddesi üzerinde açılan bir Medresetül Hattatin var ki bu da oranın talebesinden Doktor Süheyl Ünver hocamız tarafından sonradan yapılmış bir sulu boya resimdir. Bu 1915'te açıldığı zaman müdire olan zat buranın Arif Hikmet Bey bir gün Üsküdar'a yolu düşmüş ve hocanın o yazılarını görmüş. Kim bu zat demiş, söylemişler. Gelsin de Medresetül Hattatin'e ona hocalık verelim demiş. Hoca da bu kendisine nakledildiğinde Medresetül Hattatin'e gitmiş. Arif Hikmet Bey kayıt defterini açmış ve kendisini oraya talebe olarak kaydetmiş. Demek ki daha hala öğreneceklerim varmış düşüncesiyle hiç itiraz etmemiş. Hulusi Efendi'ye yazmayayım bari demiş. Hulusi Efendi talik hattında erişilmez bir zat. Yani niye alay etmeye mi geldin benimle der demiş. Kendisi mezun olmuş Sami Efendi. Başlamış oraya. Turakeş Hakkı Bey oranın hem Tuğra hem Celi Sülüs hocası. Ondan Tuğra ve Celi Sülüs meşketmiş. Hacı Kamil Efendi'den de bir parça Kamil Aktik'ten Sülüs yazmış. Oradaki meşkinden sonra yazdığı bir Celi Sülüs fevkalade güzeldi. Tuğra çekmesini öğrenmiş. Bu da son padişahımız Vahidüddin'in Tuğrası. Onun çektiği altında imzası da var. Medresetül Hattatin'e 1915'te talebe olarak başlayan genç Necmettin, 1916 senesinde mektep idaresinin aldığı kararla oraya Ebru ve Ahar muallimi olarak tayin edilmiş. Aynı anda hem hoca hem talebe olarak 1918'e kadar gelmişler ve kendisi oradan mezun olmuş 1918'de. Orada Ebru hocalığı yapıyor. Medresetül Hattatin'den aldığı icazetname. Medresetül Hattatin iki kere mezun vermiştir. Bir 1918'de hoca o zaman mezun olmuş. Yanında büyük Halim de, Hattat Halim de aynı yıl mezun olmuştur. İkinci mezuniyet 1923'te yapılmış. Burası Süleymaniye medreselerinden birinin bahçesi. Efendim aynı zamanda orada Efkaf-ı İslamiye Müzesi mevcut. Buradaki zevat size tanıtmak isterim. Hepsi çok mühim kimseler. Soldan başlarsak oturanlar Reisül Hattatin Kamil Aktik. Yanında Divani Celi Divani hocası Ferit Bey. Yanında Talik Nüviz Hulusi Efendi. Yanında müze müdürü Ali Sami Boya. Onun yanında Turakeş Hakkı Bey. Onun yanında İrani Tesip ve minyatür muallimi Tahirzade. Onun yanında Hacı Nuri Korman. Onun yanında Mücellit Baha Bey. Onun yanında Sarıklı Necmettin Efendi. Yarım gözüken de Emirzade Kemal Bey. Arkadaki mezun olan kimseler, onların da dördüncüsü Süheyl Bey. Efendim, diğerleri Macit Bey var bir de.
Macit Ayran mı?
Ayran. 3-4 uzağında. Efendim, bunu da böylece size arz etmiş olayım. Efendim, Medresetül Hattatin'de devamlı Ebru yapıyor. Oraya bir zat gelmiş bir gün. Demiş ki Ebru'da ben sizden çiçek yapmanızı istiyorum demiş. O da cevaben efendi beyim demiş. Eskiden denemişlerdir çiçeği ama pek de bir şeye benzememiştir deyince hoca değil misiniz uğraşın yapın demiş. Tabii bu izzeti nefsten ziyade izzeti sanata dokunan bir husus. Uğraşmaya başlamış hoca. Bir gün evinde kendisi zemini döşedikten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yanında da demin resmini gösterdiğim ve pek sevdiği kendisinin Hattat Macit Bey vardır. Macit Bey demiş ki şu uçları çeksene birader demiş. Çektim diyor. Aa lale oldu diyor. O gün cumaydı. Hemen gittim zaten namaza ineceğim. Sonra da ne kadar çiçek çeşidi varsa onlardan aldım geldim ve öğleden sonra yapmaya çalıştım diyor. Bu şekilde ilk mesela tabii bu ilk yaptıklarından değil karanfil. Medresetül Hattati'nde talebe olduğu sıralarda 1916 yılında İstanbul'dan son Kabe kuşağı Hicaz'a haç dolayısıyla yollanmak için tabii başta Hakkı Bey, Turakeş Hakkı Bey olmak üzere hoca da ona yardımcı olmuş. Çapa'da bilirsiniz muallim mektebi vardır. Onun içinde bir yer tahsis etmişler. Malum dıval işi olarak işlenir bu. Ama Şam'a kadar gitmiş ondan sonrası meçhul harp zamanı olduğundan. Orada da böyle bir hizmeti var. Sarıklılardan bir tanesi sol tarafta görülen. Mesela sümbül ebrosu. Önceleri hep altında soğanlı yaparken sonra ondan vazgeçmiş. Bir de kendisi hattat olduğu için ebru ile işbirliği yapıp bir eser ortaya koymak istiyor. Önceleri talik yazıyı yazıyor. Ondan sonra nevregen denilen bıçakla kesiyor, oygu halinde yazıyı çıkartıyor. Bir başka kağıdın üzerine o yazıyı yapıştırıyor Arap zamkıyla. Ve tekneye attığı vakit ebru teknesine o yapıştırdığı yazıların altı ebruyu almıyor. Çıkardığı zaman zaten suyun içinde de gevşediğinden yazılı kısmı alıyor kağıdın üstünden. Kağıt renginde bir yazı ve etrafı ebru olarak çıkıyor. Bu usulle epey yazılar yapmış ama zor bir iş. Tabii dikkate bakın, dikkat çok mühim bir şey sanatkarda. Arap zamkının taştığı bazı yerlerin de ebruyu almadığını görünce ben bunu demiş Arap zamkı ile mürekkep yerine Arap zamkı eriyi kullanarak yazıyı yazayım, kurutayım, tekniğe attığım vakit orası tutmaz. Hakikaten dediği olmuş ve ondan sonra yazıları kesmek derdinden kurtulmuş. Arap zamkı ile yazıp neticeyi alıyor. Hocanın dikkati hususunda size başka bir hadiseyi anlatmak isterim. Efendim camide imam, hatip ve oranın mesulü kişi. Yeni camiye bir yan kesici dadanmış. Abdest alırken oradaki işte kim varsa Müslümin yanlarından hemen cepten nereden götürüyorsa götürüyor. 1, 2, 3, 4 bunu cami için ayıp bir şey görmüş ve erken gelip uzaktan gözlemeye başlamış. Nihayet yan kesici faaliyetteyken yapışmış eline ve yakalamış. İş mahkemeye intikal etmiş. Adam adı da Lütfi, hiç unutmadım, bana da söylemişti. Ben böyle bir şey yapmadım, şu bu falan filan, mahkemede kabul etmiyor. Hoca onun nasıl yan kesicilik yaptığını o kadar güzel anlatmış ki kendisi bu hoca muhakkak yan kesicilikten yetişmedir demiş ve kabul etmiş. Suçunu mahkum edilmiş tabii. Bu lafz-ı celal de bir daha tekrarlanamayan bir şey. Derdi ki yaptım yaptım yaptım artık kirlendi kitre mahlulü. Bir de yazılı yapayım dedim. Bir lafz-ı celal yazdım. İşte dediği tarzda şeyle, Arap zamkıyla. Kurduktan sonra tekniğe attım. Bu çıktı derdi. Bakın sanki ışık alıyor, nur alıyor lafz-ı celalden. Hep üst taraflarında, altta değil. Mesela 1962'de son Ebru yaptı hoca. Mehmet Ali Kağıtçı vardı, İzmit Kağıt Fabrikası müdiri. O yurt dışında bir kongreye giderken hocadan Lafz-ı Celal Ebru'sunu çok çok yapmasını istedi. Yani 300-500 tane. Hatta hatırlarım ben bir günde 135 tane Arap zamkıyla kalıptan yazdığımı bilirim. Kuruyor, hoca tekniğe atıyor. Ama biz bunu kendisine başından söylediğimizde evladım olmaz dedi. O bir defa oldu dedi. Benim elimde değil dedi. Hakikaten o yaptığı 300-500'ün içinden bir tanesi yanaşmadı bu Ebru'ya. Yine yazılı Ebru'larından marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Hocanın yetişme çağlarında, eser verdiği çağlarda artık Osmanlı Devleti'nin son yılları, öyle eskisi gibi kitabeler vesaireler yazılmıyor. Fakat Çemberlitaş'ta Pierre Loti'nin evi vardı. Hemen yakın. Orada oturmuş kendisi. Onun üstüne bir kitabe yazdırmışlar. Ama bizde kitabeler daima manzum olur. O devirde artık nazım imkanı da kalmadı demek ki. Nesir olarak iki satır. Altına da Fransızca aynı cümlenin tercümesi. Onu da derdi kendim kitap temin ettim ve onu da kendim yazdım derdi. Şimdi size o şeyi göstereyim. Bakın Çemberlitaş'tan Bayezid'e yürürken Çemberlitaş'ın karşı tarafında kalır. Üstü talik hattı, altı da Fransızcası. Bizim eski hattatlardan bir Hasan Üsküdari vardır. 16. asırda yaşamış, 17. asırda yaşamış. Onun Karacaahmet kabristanında yola gideceği için kabre o yıllarda toplanmışlar ve hattatta soldan baştaki Hacı Kamil Efendi, yanındaki de Tuğrakeş Ricai Efendi, sarıklığının bir tanesi Hulusi Efendi, bir tanesi Necmettin Efendi, bir de Tuğrakeş Hakkı Bey. Onların o esnada çekilmiş Süheyl Bey tarafından bir resmi. Efendim 1925 senesinde Tuğrakeş Hakkı Bey'in ve bir de Gülcü Şükrü Baba vardı. Ben yetiştim ama görüşmedim kendisiyle. 956'da 100 yaşında vefat etti. O Şükrü Baba'nın telkini ile dört dönümlük bahçesi var Necmettin Efendi'nin Toygar Tepesi'nde. Oradan birkaç ağacı kaldırıp yerine gül dikmeye başlıyor. Ve 400 çeşide kadar çıkmış bahçesinde. Bu da işte elinde kendi gülüyle 948-49'da çekilmiş bir resmi Mustafa Düzgünman tarafından. Şeylere katılmış kendisi. Gül sergilerine ve oradan madalya almış, iki tane sarıklı olarak gözüküyor. Gül müsabakaları yapılıyor o zaman. Efendim 1927 senesinde Gazi Büyük Nutkunu verdikten sonra o nutuktan bir miktarını klasik olarak ciltletilmesi arzu edilmiş Ankara'dan ve İstanbul'a müracaat edilmiş, Medresetül Hattati'nde hoca bulunmuş. Kendisi şartnameyi görünce yok demiş, bu böyle şey olmaz. Çünkü alafranga ciltle Alaturka cilt birbirine karışık olarak şu yapılacak, bu yapılacak. Demiş ki Gazi Paşa bile bizim başımızdaki sarıkta hala fesi tuttu, çıkarmadı. Fötrün etrafını sarık serdirtmadı demiş. Siz ikisini bir araya getirmek istiyorsunuz. Ankara'ya sormuşlar, serbest bırakın sanatkar denince klasik tarzda cildi kendi gayretiyle biraz da Baha Bey'in yardımıyla öğrenmiş. ve yapmaya başlamış. Oradan aldığı parayla da hep kafasında bir şey var. Çürük sulu yalısı vardı Salacak'ta. Orada Şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim var. Şeyh Hamdullah Kur'an burada kocaman görüyorsunuz. 16 santimetre yüksekliği, 11 santimetre de eni olan bir küçücük Kur'an. Ama işte baş tarafta Şeyh'in yazısı ve etrafında da 15. asrın sonunun emsalsiz bir tesibi. Başta Zahriye dediğimiz 4 sayfası vardır ki işte onlara misal. Bunu gitmiş 400 liraya almış o zaman Hoca Mervin. Cildi daha evvel göstermem lazımdı. Sona kaldı. Daha evvelden ciltçiliğe başlıyor mücellitliğe. Sonradan eline geçiyor Kur'an-ı Kerim 1927-28'de. Yaptığı klasik ciltlerden biri. Oğlu Sami var. Hocanın 3 oğlu var. İkisinin resmi daha sonra gelecek. Bir öbürününki de gelecek ya. Ortanca oğlu Sami 22 yaşında 1933'te peritonitten vefat etmiştir. Ve eğer o yaşasaydı bizim gelenekli Türk sanatları herhalde başka bir mevkiye gelirdi diye düşünüyorum. O kadar büyük bir kabiliyet. Bu da oğlu Sami'nin kap içine yaptığı müşebbek şemse. Deriyi keserek yapılan, oyarak yapılan emsalsiz bir iş. Mesela baba oğul yazıların etrafına deri çerçeve yapmaya başlamışlar klasik usulle. 932 senesinde devrin hattatları toplaşmışlar. Soldan sarıklı Necmettin Efendi. Ortada Reisül Hattati'nin Kamil Efendi. Turakeş Hakkı Bey üçüncüsü. Üsttekiler soldan Hamit Aytaç. Ortadaki sıradan bir hattat efendim Üsküplü, şimdi ismini hatırlayamadım. Yandaki ufak tefekte meşhur Halim Efendi. Turakeş Hakkı Bey ile çok yakınlığı olmuş Necmettin Efendi'nin. Hakkı Bey de çünkü Çiçekçi'de oturuyor, Üsküdar Çiçekçi'de. 945'te bir menhus hastalığa yakalandıktan sonra hoca ziyarete gittiğinde Hakkı Bey esir-i firaş, hoca da çok üzüntülü bir halde. Efendim, Ok Meydanı 1920 yılında Efkaf tarafından satılığa çıkarılmış. Ve bunu işiten Necmettin Efendi hemen Şurayı Devlet'e koşmuş, dava açmış. Tabii vakıflardan da gelmişler. Ne sıfatla buraya geldin demişler. Burası benimdir de onun için geldim. Yahu senin dikili ağacın yok. Nereden senin oluyor burası demişler. Fatih'in vakfiyesine göre burası kemankeşlere tahsis edilmiştir. Onun için burayı satamazsınız der ve hakikaten kazandırır. Ama 940 senesinde yine vakıflar tekrar satılığa çıkartır. Tekrar takip eder. Okçuluğa bu şekilde bir yakınlığı olmuştur. Üstelik Okyay soyadını da 934'te soyadı kanunu çıktığında almayı tercih etmiştir. O yıllarda 937'de, 36'da, 37'de filan okçuluğu ihya etmek için devletten bir teklif gelince o devrin, Osmanlı devrinden kalma okçuları toplanırlar. Bu şekilde üstte Dolmabahçe civarında bir yerde atışlar yaparlar. Sonra hoca Ankara'ya davet edilir. Alttaki resimde de bir oku tarif ederken o devrin bürokratlarına, yanda da yine Ankara'da ok atarken görülüyor. Benim yetiştiğim 1955'te talebesi oldum kendisinin. O yıllarda artık okçuluğu bırakmıştı ama gelen yabancılar bilhassa istediklerinde şöyle ya hok diye onlara bir atışı vardı, rahmet olsun. Sonra ben 1955'te başladığımda Gül'de de o 400 çeşitten 40 çeşide inmişti. Artık bakamıyorum evladım derdi. Sonra şimdi Medresetül Hattati'nin 1925'te medreseler lağvedilirken kapatılıyor. Tekrar açılıyor adı Hattat Mektebi olarak. Sonra 928'de harf inkılabı yapılınca burada yazı öğretiliyor diye tekrar kapatılıyor. Şark Tezini Sanatları Mektebi diye açılıyor. Ve 936'da da Güzel Sanatlar Akademisi'ne Türk Tezini Sanatlar Şubesi olarak bağlanıyor. İşte o ilk yıllarda talebelerin arasında soldan 3. Süheyl Hoca, yanında Necmettin Efendi ama ötekileri göremiyor. Talebe. Hepsi talebe. Akademide çekilmiş bir resim. 936'dan 948'e kadar hoca orada ebru, aher ve cilt kalıpları hocası olarak vazifesini sürdürüyor. Yaş haddinden 65 yaşını doldurduğu için o yıl ayrılıyor. Ondan sonra daima evinde çalışırdı. Biz evine giderdik, akademiye değil. Efendim, Şark Tezini Sanatlar Mektebi 1936'ya kadar devam etmiştir. 34 senesinde İzmir Fuarı'nın ilk defa beynelmilel olduğu yıl bir teklif gelir. Şark Tezini Sanatlar Mektebi olarak iştirak edin diye. Onlar da giderler. Turakeş Hakkı Bey'le bir ay, tabi harf inkılabı başladığı için o yıllarda hiç hat götüremezler. Sadece resimler, ciltler, ebrular vesaireler. Bu şekilde bir faaliyeti de olmuş. Efendim, bu tarz hocalar akademi bünyesinde, şimdi Turakeş Hakkı Bey var, Hacı Nuri Bey var, önce Kamil Aktik var. Bunların personel kanununa göre emekli aylığı almalarına imkan tanınmamış. O devrin tatbikatı. Devrin marif vekili Hasan Ali Yücel, yahu bu adamlara biz yazık ediyoruz demiş. Bir formül bulalım, ellerinden her ay bir yazı alalım, emekli olanlar için tabii bu, ve 200 lira para verelim. O zaman 200 lira mühim para. Efendim, daha evvel Hakkı Bey'in var böyle birkaç tane. Hacı Nuri Bey'in var ve Necmettin Hoca 48'den itibaren her ay bir yazı yazıp akademiye teslim eder ve 22 lira kesintisiyle 178 lira parayı alırdı. O devir için yani Hasan Ali Yücel hakikaten onun hasen taraflarından biri böyle bir şeyi düşünmesi. İşte o yazılarından bir tanesi. Ne oluyor sonra? Akademiye verilen bu yazılar bizim Tezini Türk Sanatları'nda okuyan, teslip talebesi olan kimseler tarafından teslip ediliyor ve arşive kaldırılıyor. Böyle epey vardır. Hoca merhumun, demin de söylemiştim, çok sevdiği bir hattat arkadaşı vardı, Macit Bey. Ve Macit'im derdim. Yani ona karşı muhabbeti ayrıydı. Macit Bey 1961 yılında ani olarak vefat etti. Onun cenazesine gitmiştik. Dönüşte Üsküdar Meydanı'nda çekilen resme sol başta Süheyl Hoca'nın bir talebesi vardı, Rauf Tuncay o. Yanında Hattat Bekir Pek'ten, sonra Süheyl Hoca, sonra Necmettin Hoca, sonra da fakiriniz. İki oğlu, sol taraftaki büyük oğlu Nebih Bey. Hoca iki evlilik yapmıştı. Birincisiyle hanımın geçimsizliğinden ayrılmıştı. O bir soldaki oğlu Nebih Bey ondandı. Sağdaki de ikinci hanımından Sacit Bey. Aralarındaki Sami'nin bir resmi sonra gelecek. Son yılında tarafımdan çekilmiş bir resmi. Bu da Üsküdar'da bir berberin dükkanına hediye ettiği bir yazısı. Sezai kat olur haddin tecavüz eyleyen her mu, anın için teyikten azadedir müjgan ile ebru. Tam berber dükkanına layık bir şey yani. Haddini aşan kıllar, tüyler kesilmeye mahkumdur. Ama kirpikle kaşlar bundan muaftır diyor. Efendim, Cumhuriyet'ten sonra, yok Cumhuriyet'ten evvel, sonra da değil, Fatih Camii, Fatih Türbesi'ne Abdülhak Hamid'in Türbe-i Fatih'e evveli ziyaret manzumesi Kamil Efendi'ye yazdırılmış. Yavuz Selim'e Türbe-i Selim'e evveli ziyaret Hulusi Efendi'ye yazdırılmış. Osman Gazi'ye de Turakeş Hakkı Bey'e fetih ayeti yazdırılmış. Topkapı Sarayı'nın 50'li yılların sonunda bir müdürü vardı. Eski Bahriye Albay'ı aslında. Haluk Şehsuvaroğlu. O hocaya dedi ki, siz de dedi Baki Mersiyesi'nden birkaç beyti seçelim, vereyim size. Onu yazın, Kanuni Türbesi'ne asalım dedi. Hoca da yazdı ve evladım bu yazı benim gözlerimi mahvetti derdi. Çok uğraştı çünkü. Ve ne yazık ki türbeye de konmadı. Şimdi Topkapı Sarayı Müzesi'nde duruyor. Baki'nin Mersiyesi'nden. Son devre. Kendisi onun için en kıymetli uzuv olan gözünü kaybetti. Glokom vardı çünkü. Son yıllarında artık bizi sisli olarak görüyordu. O zevk aldığı yazıları hiç göremiyordu. Çünkü hocanın hususiyeti, bir de Macit Bey'de vardı o hususiyet. İmzasız yazıların kime ait olduğunu, eski üstadların yazılarını söylerdi. Hatta Şevki gibi, Rakım gibi düşkün olduklarının yazdığı seneyi de söylerdi. Hafızası o kadar güçlü ki onların yıl içindeki her yıl geçen tekamülünü hafızaya yazıp bu şu yılın yazısıdır diyebilecek kudretteydi. Hoca merhumun koleksiyonu 1961 yılında Topkapı Sarayı'na intikal etti. Kalanları da sonra, vefatından sonra Türk İslam Eserleri Müzesi'ne geçti. Hoca merhumun üzerinde 14 çeşit hastalık vardı ve derdi ki, koleksiyon merakım sıhhatime de tesir etmiştir evladım derdi. Necmettin Efendi, demin dediğim gibi, yazılı ebruyu ortaya çıkartan adam. Şunu söyleyelim, 17. asırda Hindistan'da, Bijapur'da da böyle denemeler yapılmış. Ama hoca merhum onları görmüş değil, kendisi ikinci defa keşfetmiş desem caizdir. Bu ebrunun hikayesiyle kapamalıyım. Ebruculukta kullanılan lök isimli Hindistan'dan gelen ve çok güzel bir siklemen rengi boya vardır. Bu boya bulunmuyor. Kendisi haber almış Mısır Çarşısı'nda bir yere geldiğini ve kalkmış gitmiş. Gün 12 Kasım 1918. Çanakkale'den askeri olarak geçemeyen melunlar bu defa İstanbul'u muhasara altına alıyorlar. Fransız ve İngiliz zırhlıları askerleriyle beraber 12 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal ediyorlar. O gün hocanın da lök peşinde koşması. Askerleri görünce hemen alıyor lökü ve vapur mapur beklemeden Kabataş'tan sandal tutuyor. Üsküdar'a kendi kapağı zor atıyor. Aradan yıllar geçiyor. 2 Ekim 1923'te geldikleri gibi defolup gidiyorlar İngiliz, Fransız gemileri. Hocanın Toygar Tepesi'ndeki evinin bahçesinden liman çok güzel gözüküyordu. Ve bakıyor, onların gittiğini görünce hemen içeriye giriyor. Arap Samkı ile gel keyfim gel yazıyor. Ondan sonra da o lök boyasını da kullanarak Ebru teknesine boyalarını atıp üstüne kapatıyor. Çıkartıp ıslak ıslak karşısına koyuyor ve kahvesini içerken üstüne döküyor. Bakın altta kahvenin lekesi vardır hatta. Sonra Turakeş Hakkı Bey ziyaretine geliyor. O da sülüsle yazıyor aynı şeyi. Yani bir sanatkarın intikamı ancak böyle olabilir diye düşünüyorum.
Ama unutulmamış hocam. Bugün burada yad ediyoruz. Ne güzel.
Efendim benim maruzatım bundan ibaret. Eğer sualiniz varsa ben de biliyorsam cevaba çalışırım.
Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Lütfettiler. Hakikaten adeta büyük bir seyrandı, büyük bir şölendi. Bunun tabii bu kıymetli eserlerin, çalışmaların, resimlerin, kitap başlıcının
İnşallah.
Bizi tabii mutlu ediyor.
İnşallah.
Bir hususu belki arz edeyim, merak edenler olabilir. Çünkü çok sık geçti. Medresetül Hattati Cağaloğlu'nda Ankara Caddesi üzerinde yukarıya çıkarken sağda. Uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı orayı satış yeri olarak kullandı. Şimdi zannediyorum tahliye edildi, bir vakfa verildi. İnşallah amacına uygun olarak orada hüsnü hat meşkedilir. Kıymetli çalışmalar
geçen sene yapılır. De kitabı çıktı.
Evet, geçen sene hocamızın tabii telif ettiği Medresetül Hattatin isimli çok kıymetli bir eser neşredildi. Kubbeat'ın inşaatından arzu edenler, merak edenler o eseri edinebilirler. Evet, efendim bu konuyla alakalı, Necmettin hocamızla alakalı sualleri olan veya o dönemle alakalı sanat çalışmaları, hattatlarla ilgili sualleri olan varsa buyursunlar. Buyurun efendim.
Siz söz almadan bir eksiğim kaldı, onu söyleyeyim. Hoca merhum musikiyle uğraşmamıştı. Kendisi şöyle derdi, bir acama şiiren makamını ayırt edebilirim evladım derdi. Fakat kendisi Emin Dede ile çok yakınlığı var, Neyzen Emin Dede ile. Onun abisi Ömer Vasfi, Deli Ömer diye tanınan bir hattat vardır. Ömer Efendi de musikiden iyi anlar. Hatta Yenikapı Mevlevihanesi'nde Ramazan'da Necmettin Hoca imamete geçiyor teravih namazı için. Ömer Efendi de onu açmaza düşürmek için olmayacak makamları gösteriyor. Sonra bittikten sonra denmiş ki, ulan denmiş, seni açmaza düşürmek için olmayacak makamları gösteriyorum, nasıl uyduruyorsun sesini ona denmiş. Tabiat-ı musikiyesi vardı Necmettin Efendi'nin. İkincisi, söyleyeceğim unuttuğum şey yine, Ebced Hesabı ile tarih düşürmekte emsali olmayan bir kimseydi hoca. Ve hiçbir surette ısmarlama olarak tarih düşüremezdi. Bir hadise karşısında aklına gelir bir mısra, söyler, hesap ederiz ve tarih çıkar. Şimdi mesela hocası Sami Efendi için düşürdüğü Serfiru eyler cihan tarihi Necmettin için göçtü Sami kaldı rakım mesleki üstadsız. Üç fazlası var. Serfiru eyler cihan. Cihanın başı eğilince cim üçtür çünkü. Tarihi öyle çıkartıyor. Üsküdar'da bir Pire Mehmet varmış eskiden. Vefat etmiş. Hoca şuna bir tarih düşürsene demişti. Zıpladı gitti pire ahirete demiş. Tam tarih düşüyor. Böyle bir şey.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.